Ayrım 10. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 78. Kendini korkunç ve çok hafif hissediyordu. Çıplaktı. Onda ne varsa hepsini çalmışlardı. Ben de kendimin olan bir şey yok artık. Hatta geçmişim bile. Ama o sahte, yapma bir geçmişti zaten. Ondan ayrıldığım için kederlenmiyorum. Beni yaşamımdan kurtardılar diye düşündü. Sefil, yıkılmaya mahkum, amaçsız, hiçbir yere ulaşamamış bir yaşamdı bu. Marcel, Ivich, Daniel, pis bir hayattı. Ama şimdi umurumda değil, madem ölmüştür. Bu sabahtan beri, o duvarlara beyaz afişlerin yapıştırıldığı andan beri bütün yaşamlar ölmüştü. İstediğimi yapabilmiş olsaydım, bir kez, yalnızca bir kez özgür olabilseydim, işte o zaman bu gerçekten bir hile olurdu. Çünkü ben barış için özgür olacak ve o aldatıcı, o yalan barış içinde yaşayacaktım. Barış için özgür olacak. Ama gene de burada, denizin karşısında bulunacaktım. Şu parmaklığa yaslanmış olacaktım. Bütün o beyaz afişlerle, o benden söz eden, o benim yaşamımın öldüğünü ve bugüne dek hiçbir zaman barışın gerçekten var olmadığını söyleyen, bütün Fransa'nın duvarlarına yapıştırılan o beyaz afişlerle. Oysa şimdi bu kadar azap çekmem için sebep yok, değmez. Böylesine hasret ve pişmanlık duymaya değmez. Deniz, kumsal, çadırlar, parmaklık, soğuk, buz gibi bütün kanı çekilmişçesine cansız. Hepsi eski geleceklerini kaybetmişti. Yenisi de verilmemişti onlara. Matthew uçuyor gibiydi. Bütün bu ölü dünya içinde hayatta kalabilmiş biri, bir kumsalda çıplak, deniz suyunun içine dolup şişirdiği paçavralar, devrilmiş, paramparça tahta sandıklar, bütün bu denizin getirdiği neye yaradığı belirsiz eşya arasında. Esmer bir genç adam bir çadırdan çıktı, telaşsız ve dalgın bir hali vardı, kararsız bir tavırla denize bakıyordu. Bir ölü dünya içinde hayatta kalmış biri, hepimiz bu ölü dünya içinde hayatta kalabilmiş yaratıklarız. Alman subayları gülümsüyor, eğilerek selam veriyorlardı, motor dönüyor, uskur dönüyor. Chamberlain selam verdi, gülümsedi, döndü ve ayağını merdivenin basamağına koydu. Babil'de sürgün, İsrail'e çöken kutsal lanet, ağlama duvarları. Yahudi ulusu için oğullarının sakalı bukleli fatihlerin acımasız bakışları altında zincirlerini sürüye sürüye Asur'un kızıl renkli kuleleri arasından geçtikleri o eski, uzak günlerden bu yana değişmiş hiçbir şey yoktu. Şalom, bu siyah saçlı, saçları buklesiz ve acımasız adamlar arasında dolaşıyordu. Değişen hiçbir şey yok diye düşünüyordu. Şalom, George Levy'yi düşünüyordu. Düşünüyordu. Yahudiler artık birbirleri için yaşama duygusunu kaybettiler. İşte kutsal lanet şimdi gerçekleşmiş oldu. Ve kendini çok duygulanmış hissediyordu. Ama pek keyifsiz de değildi. Çünkü duvarlardaki beyaz afişleri görmüştü. George Levy'den bir iş için yardım istemişti. Ama George Levy kötü bir adamdı. Alsas Yahudisiydi. Reddetmişti. Tam da reddetmemişti ama inlemeye başlamış, kollarını kavuşturarak yaşlı anasından, piyasadaki krizden söz etmişti. Ama herkes onun anasından nefret ettiğini ve Kürt piyasasında kriz falan olmadığını biliyordu. Şalom da inlemişti, titreyen kollarını göğe kaldırarak yeni bir egzodüsten, bütün Yahudiler hesabına kendi etleriyle acı çekmiş olan zavallı Yahudi göçmenlerden dem vurmuştu. Levi taş gibi bir adamdı, kötü bir zengindi, daha yüksek sesler çıkararak inlemiş, sızıldanmış, iri kıyım bedeniyle iterek soluklarını onun burnuna üfürerek Şalom'u kapıya doğru itmişti. Şalom inliyor ve adım adım geriliyordu. Kolları havadaydı. Canı gülmek istiyordu. Çünkü kapının arkasındaki memurlar için ne komik bir manzara alana getirdiklerini biliyordu. 4 Eylül Caddesi'nin köşesinde pırıl pırıl ve vitrinleri tıklım tıklım bir mezeci vardı. Şalom kendinden geçerek durdu, dondurulmuş balıklara, kıtır kıtır kızarmış incecik patateslere, gergin parlak cilalı derileriyle tombul sosislere, küçücük pembe anüsleriyle ihtiyar yaratıklara benzeyen buruşuk, tıkız domuz sucuklarına baktı ve Viyana'daki mezeci dükkanlarını düşündü. Elinden geldiği kadar domuz yememeye çabalıyordu ama zavallı göçmenler ne bulurlarsa onunla karın doyurmak zorundaydılar. Mezeciden çıktığı zaman elinde işaret parmağının ucuna takılı küçük bir paket vardı. Öylesine ince, öylesine beyazdı ki bir pasta paketi sanılırdı. Şalom şaşkındı. Bütün Fransızlar kötü zenginlerdir diye düşünüyordu. Bütün Avrupa'nın en zengin ulusu. Şalom göğün lanetini bütün kötü zenginlerin üzerine yağdırarak 4 Eylül Caddesi'ne saptı. Sanki gök onun duasını kabul etmiş gibi göz ucuyla bir duvarda asılı beyaz bir afişin önüne birikmiş, hareketsiz ve sessiz Fransızları gördü. Yanlarından geçti, gözlerini yere indirmiş ve dudaklarını kısmıştı çünkü şu sırada sefil bir Yahudinin Paris sokaklarında gülümserken suçüstü yakalanması hiç de iyi olmazdı. Bir Benjaz, kuyumcu, orasıydı. Bir an kararsız kaldı. Sonra büyük kapıdan girmeden parmağının ucundaki sucuk paketini cebine soktu. Motorlar dönüyor, dönüyor, homurdanıyordu. Taban titriyor, ortalık eter ve benzin kokuyor, otobüs alevler arasına dalıyordu. Ya, o halde sen korkan birisin Pierre. Uçak güneşin içinde yüzüyor. Daniel bastonunun ucuyla afişe vurarak, içim rahat diyordu. Uçaklarımız olmadan savaşacak kadar budala değiliz. Uçak ağaçların üstünden geçiyordu. Uçlarına değecek kadar üstünden. Doktor Schmidt başını kaldırdı. Motor homurdanıyordu. Yaprakların arasında uçağı gördü. Gökte bir mika parıltısı. İyi yolculuklar diye düşündü. İyi yolculuklar. Ve gülümsedi. Araplar yenilmiş, dünyayı unutmuş, bembeyaz, arabanın dibinde yerlere serilmiş, birbirleri üzerine yığılmış yatıyorlardı. Bir zenci kırması kulübesinden çıktı, elini salladı, gelip geçen otobüsün ardından uzun uzun baktı. Sıska Yahudi'yi görüyor musunuz? Yarım kilo domuz sucuğu aldı, başka bir şey de almadı. Ben de bunları domuz eti yemez sanıyordum. Zenci kırmasıyla, Hitler'in çevirmeni ağır adımlarla, beyinlerinde hala motor uğultularıyla döndüler. Bu yeşile boyalı, yuvarlak, ortasında kocaman güneş şemsiyesinin sopasının sokulduğu yuvarlak delikle basit bir demir masaydı. Çürümüş bir elma gibi yer yer kahverengi paslarla lekelenmişti. Gazete boylu boyuna üzerindeydi. Le Petit Niçois. Matthew öksürdü, masanın yanında oturuyordu. Odette bahçede kahvaltı ediyordu. Ona nasıl söyleyeceğim şimdi? Gürültü istemiyorum, aman gürültü istemiyorum. Susabilseydi Odette, hayır, susması da yetmezdi. Ayağa kalkıp ona, peki ben gidip size yolluk birkaç sandviç hazırlayayım diyebilseydi o kadar. Üzerinde sabahlığı vardı, mektup okuyordu. Jacques daha inmedi dedi. Gece geç vakitlere kadar çalıştı. Birbirlerini gördükleri zaman her seferinde ilk sözleri Jacques olurdu. Sonra bir daha ondan söz açmazlardı. Matthew gülümsedi, öksürdü. Odette, oturun bakalım dedi. İki mektubunuz var. Matthew mektupları aldı, sordu. Gazeteye baktınız mı? Hayır, daha bakmadım. Mariet mektuplarla birlikte getirdi ama bir türlü açıp bakmaya cesaret edemedim. Gazetelerden hep ürkerim zaten. Şimdi büsbütün. Elime almaktan korkar oldum. Matthew gülümsüyor. Aynı fikirde olduğunu belli edercesine başını sallıyordu. Ama dişleri hala sımsıkı kenetliydi. Birden aralarında bir şey eski haline dönmüştü sanki. Duvara yapıştırılmış bir afiş yetmişti ve aralarında bir şey eskiye dönmüştü. Kadın birden Jacques'ın karısı olmuştu gene ve ona söylenecek hiçbir şey bulamıyordu. Güzel bir jambon, yol için en iyisi bu diye düşündü. Odette telaşla, siz mektuplarınızı okuyun dedi, bana bakmayın, zaten yukarı çıkıp üstümü değiştireceğim. Matthew, üzerinde Biarritz damgası olan zarfı aldı. Ne de olsa kendi hesabını harcayacağı kısacık bir zaman vardı daha. Odette kalktığı zaman ona, "Ha sahi, ben gidiyorum Odette," diyecekti. Hayır, bu çok belli bir kaçamaktı. Gidiyorum. Daha çok böyle. Gidiyorum. Zarfın üzerinde Boris'in yazısını tanıdı ve pişmanlıkla düşündü. Bir aydır çocuğa tek satır yazmadım. Zarfta bir kartpostal vardı. Boris kartın bir tarafına kendi adresini yazmıştı, sol tarafa bir pul yapıştırmıştı. Sağ tarafta birkaç satır vardı. "Sevgili Boris, ben çok iyiyim. Hiç iyi değilim. Sana yazamayışımın nedeni günlük bir sıkıntı, saklanması gereken bir sıkıntı, niyet, tartışma, delilik, hastalık, tembellik, düpedüz rezalet. Güne kadar sana uzun bir mektup yazacağım. Sevgilerle, tekrar tekrar özür dilerim. Dostun, arkadaşın, imza." "Odette, kendi kendinize gülümsüyorsunuz," dedi. "Boris," dedi Matthew, "Lola ile beraber Biarritz'te." Odette kartı uzattı. Genç kadın gülmeye başladı. "Çok hoş," dedi. "Çok hoş. O, yani o da 19 yaşında daha," dedi Matthew. "Savaşın uzamasına bakar." Odette sevgi dolu gözlerle baktı. "Öğrencilerinizi tepenize çıkarıyorsunuz," dedi. Konuşmak gitgide zorlaşıyordu. Matthew öbür mektubu da açtı. Gomez'dendi, Sarah'ın kocasından. Matthew Gomez'i İspanya'ya gittiğinden beri görmemişti. Şimdi orduda albaydı Gomez. "Sevgili Matthew, bir iş için Marsilya'ya geldim. Sarayla oğlan da buradalar. Salıya dönüyorum ama seni görmeden gitmek istemedim. Juan Le Pin'e kadar uzanmak istiyorum. Pazar günü 4 treninde beni beklemeni ve bana nerede olursa olsun bir oda ayırtmanı rica ederim. Anlatacağım çok şey var. Selam ve sevgilerle Gomez." Matthew mektubu cebine koydu. Acı bir alayla "Yarın cumartesi," diye düşündü. "Yarın yola çıkıyorum ben." Gomez'i görmek isterdi. Şu anda görmek istediği tek arkadaşı Gomez'di. O savaş denen şeyin ne olduğunu biliyordu. Belki Marsilya'da onu görebilirim. İki tren arasında. Buruşmuş zarfı cebinden çıkarıp baktı. Gomez adres vermemişti. Matthew can sıkıntısıyla omuz silkerek mektubu masanın üzerine fırlattı. Gomez hiç değişmemişti. Nasılsa öyleydi gene. Her istediğini yaptıran, kendi bildiğinden şaşmayan bir inatçı. Odette sonunda gazeteye bakmaya karar vermişti. Güzel kollarını iki yana açmış, gazeteyi havada tutuyor ve dikkatle okuyordu. "Aa," dedi birden. Matthew'e döndü, hafif bir sesle. "Siz," dedi, "siz de gidiyorsunuz." Matthew kızardığını hissetti. Gözlerini kırpıştırdı, utangaç bir tavırla "Evet," dedi. Odette ona haşin gözlerle bakıyordu, suçluymuş gibi. Matthew acele anlattı. "Ama bugün gitmiyorum," dedi. "48 saat daha buradayım. Bir arkadaş beni görmeye gelecek." Bu ani kararla kendini rahatlamış hissetti. Böylece o ayrılık sahnesi 48 saat öteye atılmış oluyordu. Juan Le Pen'den Nancy'ye iki adım yol, birkaç saat geciktim diye sorun çıkarmazlar herhalde diye düşündü. Ama Odette'in bakışları yumuşamamıştı. Matthew bu bakışlar karşısında şaşalamış, debeleniyordu. 48 saat daha buradayım diye tekrarladı. 48 saat daha buradayım. O anda Ella Birbenşaç, esmer ve zayıf kollarını babasının boynuna dolamıştı. Ona, "Ne tatlısın benim tonton babacığım," diye gülüyordu. Odette birden kalktı. "Eh," dedi, "sizi biraz yalnız bırakacağım ben. Ne olsa sırtıma bir elbise geçirmem gerek. Jacques da neredeyse aşağı iner." Sabahlığına ince ve yuvarlak kalçalarına sımsıkı dolayarak uzaklaştı. Matthew, "Tam gerektiği gibi hareket etti," dedi. "Doğrusu tam gerektiği gibi hareket etti kız." Ve içinde ona karşı bir minnet duygusu kıpırdadı. Ne akıllı, ne mertti, ne tatlı bir küçücük kız. Adam gözlerini kocaman kocaman açarak kızı itti. Veys kapıda duruyordu. Üzerinde bayram günlerine özgü o özentili hava vardı. Birbenşaç yanağını elinin tersiyle silerek Yüzümü ıslattın bütün dedi. Rujunla da boyamışsındır. Ella gülmeye başladı. Daktilolar ne düşünür diye korkuyorsun değil mi dedi. Sonra adamı yakalayarak burnunun tepesini öpmeye başladı. Al öyleyse al al. Kızın sıcak dudaklarını alnında hissetti. Omuzlarından yakaladı ve kollarının uzanabildiği kadar öteye iterek zapt etti. Ella gülüyor, kurtulmaya çabalıyordu. Adam, ne tatlı bir küçücük kız, ne güzel kız diye düşünüyordu. Anası yağlı ve şişmandı. İri gözlerindeki o bitmeyen korku ve her şeyden vazgeçmiş anlamla adamı rahatsız ederdi. Ama Ella babasından almıştı her şeyini. Daha doğrusu hiç kimseden almamıştı. O kendi kendini yapmıştı. Kendi kendine ve Paris'te oluşmuştu Ella. Onlara her zaman söylerim. Irk, ırk dedikleri de nedir? Sokakta rastlasanız Ella'nın Yahudi olduğu aklınıza gelir mi? Parisliler gibi incecikti kız. Güneyli kızlarının tatlı yanık rengiyle, o ince, düşünceli, duygulu yüzüyle, kararlı, huzurlu, sağlam bir yüz, soya çekimle gelmiş bir hastalık, bir sakatlığın en ufak bir işareti yok, sağlam, hem de ırksız, kadersiz, belli bir alın yazısı olmayan bir yüz, bir Fransız yüzü. Kızı bıraktı, yazı masasının üzerindeki mücevher kutusunu aldı, uzattı. Al dedi. Sonra kız incilere bakarken ekledi. Gelecek yıl bir misli büyüklerini alacağım. Ama onlar son alacak artık. Kolyen tamamlanmış olacak değil mi? Ella yeniden sarılmak istedi ama adam hadi hadi güle güle kullan çabuk git bakalım dedi. Geç kalıyorsun. Ella Beys'e gülerek baktı ve çıktı. Bir genç kız kapıyı kapadı çıktı. Sekreterlerin odasından geçti gitti ve şalom kaba etlerinin ucuyla parmaklığa ilişmiş şapkası dizlerinin üzerinde. Kızın ardından bakarak düşündü. Küçük güzel Yahudi kızı seni. Kızın maymun kafasına benzeyen küçücük bir kafası vardı. Yüzü olduğu gibi ne var ne yoksa önde bir noktada toplanmış gibiydi. İnsan bir eliyle şöyle avuçlayabilirdi bu yüzü. Kocaman, güzel, miyop gözler, gözler çok güzeldi. Bir ben şahsın kızıydı muhakkak. Şalom ayağa kalktı ve kızın fark etmediği bir hareketle ona selam verdi. Sonra oturdu ve düşündü. Çok fazla zeki görünüyor. Bizler böyleyiz işte. Bu anlam yüzüme kızgın demirle vurulmuş bir damgadır sanki. Sanırsınız ki bunu geçmiş acıların devamı gibi kendi benliğimizde yaşatır, devam ettiririz. Monsieur Birben Schatz incileri düşünüyordu. Hiç de fena bir yatırım değil bu. İncilere 100 kağıt vermişti. Ella'nın onları çok da taşkın bir sevinç göstermeden yalnızca ilgiyle karşıladığını düşündü. Kız güzel şeylerin fiyatını bilirdi ama istediği kadar para ve güzel, pahalı hediyeler almayı, mutlu olmayı doğal bir hak olarak kabulleniyordu. Ulu Tanrım, bunu nasıl yapabildim ben? Ben yaşamımda karım olan o kadınla, ardımda bıraktığım Krakow'daki o ihtiyarla yalnızca bunu yaratmış olsam bile, yalnızca bu küçük kızı, bu küçük Leh Yahudisini, bu kendini hiçbir şeyi dert etmeyen, acı çekerek vakit öldürmeyi aklına bile getirmeyen ve mutlu olmayı çok doğal bir hak farz eden bu küçük insanı, küçük Yahudi kızını yaratabilmiş bile olsam, yaşamımı boşa harcamadığıma inanabilirim. Veys'e döndü. Nereye gidiyor biliyor musun? Bilebilirsen sana ne istersen vereceğim. Sor bana. Derse gidiyor. Aklın almayacağı bir şey bu. Veys o önemli halini bırakmadan belli belirsiz gülümsedi. Patron dedi. Size veda etmeye geldim. Monsieur Birben Schatz ona gözlüklerin üstünden baktı. Gidiyor musun yoksa? Veys başını salladı ve Birben Schatz gözlerini kocaman kocaman açtı. Biliyordum zaten sen tam şu sırada askere gidecek kadar sersemsindir. Veys gülümseyerek. Gerçekten dedi. O kadar sersemim. Monsieur Birben Schatz kollarını göğsün üzerinde kavuşturarak dedi. Beni piç gibi ortada bırakıyorsun öyle mi? Sen olmayınca ne halt ederim ben? Usulca tekrarladı. Sen olmayınca ne halt ederim ben? Sen olmayınca ne halt ederim ben? Veys'in kaç çocuğu olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Veys onu yan gözle, ürkek bir bakışla kollayarak "Hiç," dedi. "Ne olacak? Yerime birini bulursunuz nasıl olsa." "Aa yok. Zaten sen budala gibi çıkıp gittikten sonra sana gene de para vermem gerekecek. Bunun üstüne birini daha mı başıma dert edeceğimi sanıyorsun? Yerin seni burada bekler çocuğum." Veys heyecanlanmıştı. Eliyle burnunu ovuşturuyor, sümüğünü çekip duruyordu. İğrenç bir biçimde çirkindi şu anda. "Patron," diye kekeledi. Monsieur Bilbenschatz onu susturdu. Teşekkür, berbat bir şeydi bu. Üstelik Veys'ten çok hoşlanmıyordu doğrusu. Veys ürkek, kaçamak bakışları ve çekilmiş azaplarla titrer gibi büzülen kocaman, taşkın alt dudağıyla alın yazıları yüzlerine kızgın demirle vurulmuş bir damga gibi aksetmiş o tipik Yahudilerden biriydi. "Tamam," dedi, "tamam. Sen müessesemizden ayrılmıyorsun. Bundan böyle bizi o sayın kara ordu saflarında temsil edeceksin. Temel misin?" "Yüzbaşı," dedi Veys. Monsieur Bilbenschatz, "Pezevengin oğlu yüzbaşı ha?" diye düşündü. "Yüzbaşı." Veys mutlu görünüyordu. Kocaman kulakları kıpkırmızı olmuştu. "Yüzbaşı ha? Vay pezevengin oğlu. Eh, savaş buydu işte. Ordu hiyerarşisi de buydu. Ne boktan iş değil mi?" dedi. "Ne enayilik." "Hmm," diye homurdandı Veys. "Ne enayilik değil mi yani?" "Tabii," dedi Veys. "Ama demek istiyorum ki bizim için çok da enayilik sayılmaz." Monsieur Bilbenschatz şaşkın, "Bizim için mi?" diye sordu. "Bizim için? Biz dediğin kim?" Veys önüne baktı. "Bizim için, Yahudiler için," dedi. "Almanya'da Yahudilere yapılanlardan sonra bizim de savaşmaya hakkımız var." Monsieur Bilbenschatz iki adım geri çekildi, birden tedirgin olmuştu. "Biz Yahudiler lafı da nereden çıktı?" dedi. "Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ben Fransızım. Sen kendini Yahudi mi kabul ediyorsun?" Veys, "Graz'daki yeğenim salı gününden beri bizde," diye anlattı. "Bana kolunu gösterdi. Dirseğinden aşağısını sigaralarıyla yakmışlar. Delik deşik etmişler bütün." Monsieur Bilbenschatz birden durdu. Sandalyenin arkalığını güçlü elleriyle sımsıkı yakaladı. Gözlerinde karanlık bir öfke tutuşmuştu. "Bunu yapanlar," dedi. "Bunu yapanlar." Veys gülümsüyordu. Bilbenschatz sakinleşti. "Yeğeninin Yahudi olması önemli değil Veys," dedi. "O bir insandır her şeyden önce. Bir insana eziyet edilmesine, işkence edilmesine tahammül edemem. Ama bir Yahudi nedir ki? Başkaları kendisini Yahudi olarak kabul ettiği için Yahudi olan herhangi bir insan. Bak Ella'ya bak. Tanımasaydın, bilmeseydin Ella'nın Yahudi olduğu aklına gelir miydi?" Veys inanmış, kabul etmiş görünmüyordu. Monsieur Bilbenschatz ona doğru yürüdü, işaret parmağını göğsüne dayayarak "Dinle bak Veys oğlum," dedi. "Sana şunu söyleyebilirim ancak. 1910'da Polonya'dan çıktım, Fransa'ya geldim. Beni iyi karşıladılar, iyi davrandılar bana. Ben de eh dedim, burada yerleşirim. Bundan böyle benim vatanım Fransa'dır. Sonra 14 savaşı geldi çattı. Ben eh dedim, biz de savaşırız. Madem Fransa vatanımızdır, savaştım ben. Savaşın ne demek olduğunu bilirim. Şömende damda idim, iyi bilirim. Ama şimdi sana söyleyeyim, Fransızım ben. Yahudi değilim. Fransız Yahudisi değilim. Fransızım. Berlin'deki, Viyana'daki Yahudiler, toplama kamplarındaki Yahudiler, onlara acıyorum. Sonra böyle göz göre göre insanlara işkence edildiğini bilmek beni öfkelendiriyor. Ama bak, dikkat et dediklerime. O Yahudiler uğruna bir Fransızın, tek Fransız askerinin burnunun kanamaması için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben Krakow'daki amcalarımdan ya da Lens'teki yeğenlerimden çok daha fazla, şurada hemen şu sokakta rastlayacağım herhangi bir Fransıza çok daha yakın hissediyorum kendimi. Alman Yahudilerinin öyküleri. Yok, hayır, bu öyküler bizi ilgilendirmez." Ve sinsi ve inatçı bir yüzle düşünüyordu. Acınacak bir halde gülümseyerek, "Bunlar gerçek de olsa patron," dedi. "Söylememeniz daha iyi olur. Gidenlerin gitmelerini haklı gösterecek bir neden bulmaları şart. Monsieur Birben Schatz bir utanç kızıllığının yanaklarına doğru yükseldiğini hissetti. Pişmanlıkla, zavallı oğlan diye düşündü. Birden, haklısın dedi. İhtiyar miskinin biriyim ben. Şu savaş hakkında da söylenecek sözüm yok. Madem ben dövüşemiyorum, ne zaman gidiyorsun? 16.30 treniyle dedi Weiss. Bugünkü trenle mi? Ne işin var burada? Hadi, çabuk git, çabuk çabuk karının, çoluğunun, çocuğunun yanına git. Paraya ihtiyacın var mı? Hayır, şimdilik yok, teşekkür ederim. Hadi git, karını bana yollarsın, onunla hallederiz işi. Hadi, hadi, güle güle. Kapıyı açtı, adamı dışarı itti. Weiss selam verdi. Anlaşılmaz teşekkür kelimeleri mırıldandı. Monsieur Birben Schatz, Weiss'in omuzları üstünden içeride bekleme odasında şapkası dizlerinde oturmuş bekleyen bir adam gördü. Shalom'u tanıdı ve kaşlarını çattı. Kapısına ricacılar birikmesinden hoşlanmazdı. Gelin dedi, çok mu beklediniz? Shalom işini Tanrı'ya bırakmışların gülümseyişiyle, bir yarım saat çık dedi. Ama yarım saat nedir ki? O kadar meşgulsünüz ki, benim vaktim bol. Sabahtan akşama kadar ne yapıyorum ki? Yalnızca bekliyorum. Sürgün hayatı bir devamlı beklemeden başka bir şey değil, bilirsiniz. Girin dedi Birben Schatz. Girin, geldiğinizi bana haber vermeliydiler. Shalom girdi, selam veriyor ve gülümsüyordu. Shalom'u çok iyi tanırdı. Baviera'daki sendikalist harekette bir şeylerdi bu da. Shalom ara sıra oltaya vuruyor, 2-3 bin frank koparıyor ve birkaç hafta için ortadan yok oluyordu. Bir sigara alın. Shalom öne doğru bir hamle ederek, sigara içmiyorum dedi. Monsieur Birben Schatz kutudan bir sigara aldı, parmakların arasında evirip çevirdi, tekrar kutuya baktı. Söyleyin bakalım, işler yolunda mı? Shalom gözleriyle bir iskemle araştırıyordu. Oturun, oturun dedi Birben Schatz. Hayır, Shalom oturmak istemiyordu. Sandalyeye doğru yürüdü, daha rahat konuşabilmek için çantasını sandalyeye bıraktı. Sonra Birben Schatz'a döndü, uzun, ahenkli bir iniltiye başını salladı. Ah dedi, hiç de yolunda gitmiyor. İnsanın başkalarının toprağında yaşaması hiç kolay değil. İnsana çok zor katlanıyorlar, yediği ekmeği başına kakıyorlar. Hele o kuşkulu bakışlar, o Fransızların insana kuşkulu kuşkulu bakışları. Viyana'ya döndüğüm zaman Fransa'dan bende kalan tek anı bu olacak. İçiniz ezile ezile çıkacağınız bir kapı ve bir ses. Ne istiyorsunuz? Ve sonra tekrar yüzünüze kapanan kapı. Sokaktaki polis, belediye polisi, polis karakolunda ucuna takıldığınız o bitmek bilmeyen kuyruk. Aslında bu çok doğal bir şey. Madem onların ülkesinde yaşıyoruz, ama biraz da şöyle düşünün. Bizi çalıştırabilirler pekala. Ben yalnızca faydalı olmayı istiyorum. Ama bir iş bulabilmek için önce çalışma izni gerek. Çalışma izni için de bir yerlerde çalışmak şart. Dünyanın en inatçı iyi niyetiyle bile iş bulamam ben. Ekmeğimi kazanamam. Belki de bana en ağır gelen, en zor katlandığım bu oluyor. Başkalarına yük olmak. Hele bunu bütün acılığıyla size hissettirdikleri zaman, bir sürü de zaman kaybı üstelik. Anılarımı yazmaya başlamıştım. Bu bana 3 kuruş bir para getirecekti. Ama bir günde ipi çekilecek o kadar çok kapı oluyor ki sonunda bırakmak zorunda kaldım. Shalom küçücüktü, hayat dolu, canlı. Çantasını sandalyeye bırakmıştı. Elleri kızarmış, kulaklarının çevresinde uçuşuyordu. Ne kadar da Yahudi'ye benziyor diye düşündü. Birben Schatz ilgisiz görünmeye çalışarak aynaya yaklaştı ve kaçamak bir gözle aynadaki hayaline baktı. 1,80 m boy, iri tümsekli bir burun, kalın camlı gözlüklerin altında tam bir Amerikalı boksör yüzü, hayır ikimiz aynı ırktan değiliz. Ama Shalom'a bakmaya cesaret edemiyordu. Onunla aralarında gizli bir anlaşma varmış gibi tuhaf bir duyguyla huzursuzdu. Defolup gitsin artık. Defolup gitsin. Üstünde durmamak gerekti. Shalom'u onun gözünde herhangi bir dilenciden ayıran yalnızca misafirliklerinin fazla uzun sürmesi ve adamın konuşmasındaki gereksiz heyecan, gereksiz çırpınmaydı. Konuşmayalım diye düşündü. bir ben şahıs. Şalom'un bunu beklemeye hakkı vardı. 3000 frank ve 15-20 dakikalık konuşma Şalom'un hakkıydı. Monsieur Birbenchaz yazı masasının kenarına ilişti, sağ elini ceketinin cebine sokmuştu, sigara tabakasıyla oynuyordu. 10. ayrımın sonu, sayfa 88.